Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Abdülkadir Geylani Rahmetullahi Aleyh 9 başlıklı yazıyı sunacağız. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur. Yazık sana ki Kur'an'ı ezberliyorsun da onunla amel etmiyorsun. Resulullah'ın yolunu, ahlakını, hadisi şeriflerini ezberliyorsun fakat onlara uymuyorsun. Niçin böyle hareket ediyorsun? Niçin halka nasihat ediyor fakat kendin yapmıyorsun? Niçin onları haramlardan men ediyor fakat kendin kaçınmıyorsun? Kıyamete kadar devam edecek en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim ve örnek yaşayışıyla onun fiili bir tefsiri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına lütfettiği iki büyük hidayet rehberidir. Bu iki rehbere samimiyetle ittiba etmek, ebedi saadet ve selamet vesilesidir. Bu iki nur menbaına sırt dönmek veya onların kıymetini takdir edemeyip ihmalkar davranmaksa, Allah korusun, ebedi bir hüsran sebebidir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnete ittiba gayreti içinde bir ömür sürmek her Müslümanın asli vazifesidir. Bundan başka bir saadet ve selamet yolu yoktur. Bunun dışındaki bütün yollar çıkmaz sokaktır. Yanlış adreslere götüren karanlık caddelerdir. Fakat Kur'an ve sünnete ittibaın mahiyetini de doğru anlamak icap eder. Fuday bin İyaz Hazretleri der ki, Kur'an kendisiyle amel edilmek üzere inzal buyuruldu. İnsanlarsa onun sadece okunmasını amel edindiler. Yani Kur'an'ın saadet haritası üzerinde göz gezdirmek, hakka ve hayra ulaşmada tek başına kâfi değildir. Asıl olan okunan ayeti kerimelerin mana iklimine girmektir. Bundan gaye de hayatımızı o mana muhtevasında tanzim etmektir. İnsanın yaratılış gayesine muvafık bir hayata kavuşması ancak bu sayede mümkündür. Zira Cenab-ı Hak, Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı öğretti buyurmaktadır. Yani insan ancak Kur'an ikliminde yaşamakla saadet bulabilir. Ahsen-i takvim sırrına, eşref-i mahlukat vasfına, velhasıl insanlık şeref ve haysiyetine ancak Kur'an-ı Kerim ışığında yaşanan bir kulluk hayatıyla ulaşabilir. Bu sayede ilahi hakikatler, sırlar, hikmetler ve ibretler insana ayağın olur. İnsan ancak Kur'an'a takva ile bağlılığı nispetinde kamil bir insan haline gelebilir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de kulu ebedi kurtuluşa nail edecek gerçek kazancı şöyle tarif buyurmaktadır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı, ruh ve beden ahengiyle ikame edenler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Bu ebedi saadet reçetesinde ilk madde Allah'ın kitabını tilavet etmektir. Bu tilavetse sadece baş gözüyle ve dille bir kıraat değildir. Buna ilaveten gönül gözüyle yani tefekkür, tezekkür ve tedebbürle okuyup mana ikliminde derinleşmektir. Kur'an'ın ahkamıyla amil, ahlakıyla kamil bir insan haline gelmektir. Kur'an'ı bu kıvamda yaşadıktan sonra onu diğer gönüllerde de yaşatabilmek için o yüce kitabın tebliğ ve talim hizmetlerine emek vermek veya destek olmaktır. Cenab-ı Hak göndermiş olduğu hidayet rehberi kitaba karşı gösterdikleri tavra göre insanları üç sınıfa ayırmaktadır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Sonra kitabı, kullarımız arasından seçtiğimiz kimselere verdik. İnsanlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Yani insanların kimisi Allah'ın kelamından uzak yaşar. Onu tozlu raflarda iki kapak arasına hapseder. yahut Kur'an'ı çokça okur, hatta hafız bile olabilir. Fakat okuduğu boğazından aşağıya inmez, kalbinde mâkes bulmaz, hal ve davranışlarına yansımaz, yaşantısına tesir etmez. Böylece en büyük nimeti ziyan ederek kendisine yazık edenlerden olur. Kimisi ise orta yoldadır. Kâh Kur'an-ı Kerim'le amel eder, kâh ihmal eder. Nefs-i levvâmenin gelgitleri içinde bocalar durur. Kimisi de vardır ki Kur'an'ın feyiz ve ruhaniyetiyle Hakk'a ram olup sürekli hayır hasenatta mesafe kat eder. Cenab-ı Hakk'a her an daha fazla yakınlaşmanın gayret ve heyecanı içinde olur. Bu heyecan onu öyle bir gönül ufkuna taşır ki bütün varlığını Allah yolunda feda edebilmeyi kendisi için en büyük zevk, lezzet ve saadet olarak telakki eder. Ayet-i kerimede buyrulur: sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe birre, yani kullukta hayrın kemaline eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir. İşte ahirette en kazançlı çıkacak olanlar da fani hayatlarını bu fedakarlık ufkunda değerlendirebilmiş olan bahtiyar kullardır. Resulullah Efendimiz her hususta olduğu gibi Allah için fedakarlık hususunda da emsalsiz bir örnek şahsiyetti. Efendimizin hane-i saadetlerine hediyeler ve ganimetler gelirdi. Fakat o sehavet güneşi bütün bunları derhal infak ederdi. O dünyalıkları ümmetinin zayıflarına tevzi etmeden huzur bulamazdı. Bu merhamet tevzi ona tarifsiz bir lezzet verirdi. Muzdarip bir gönlü teselli etmek, onun yanında ve yardımında bulunmak, onu adeta kendi dertlerinden halas ederdi. Açları doyurmanın saadeti ona kendi açlığını unuttururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertliğin zirvesindeydi. Ümmetinin zenginini de, fakirini de cömert olmaya teşvik ederdi. Fakir sahabiler bile dağlardan sırtlarında odun getirip pazarda satar, kazandıklarını infak ederlerdi. Böylece Allah için infak edebilme saadetinden mahrum kalmamaya itina gösterirlerdi. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına cömertliğin mal çokluğuna değil, kalpteki kanaat ve fedakarlık duygusuna bağlı olduğunu talim ve telkin ediyordu. Yine onlara Kur'an ahlakını layıkıyla yaşayabilmeleri için bilhassa merhamet telkininde bulunur ve sık sık "Bugün Allah için bir yetim başı okşadınız mı? Bir hasta ziyaretine gittiniz mi? Bir cenaze teşhiinde bulundunuz mu?" diye sorardı. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimizin yüreğinde adeta bir mahşer kaynardı. Onun rahmet dergahı gönlünde daima hidayet mahrumlarını ebedi kurtuluşa kavuşturmanın derdi vardı. Hidayetle şereflenmiş fakat henüz takva derinliğine erişememiş Müslümanları irşad etme gayreti vardı. Dertlilerin derdine derman olabilme azmi vardı. Özellikle de ümmetinin garipleri, kimsesizleri, mağdurları, muzdaripleri, hastaları ve yoksullarına kol kanat germe mesuliyeti vardı. Gözü yaşlı masumlar, çaresiz yaşlılar, himayesiz dullar, sahipsiz yetimler, çile ve ızdıraplar altında inleyen, kanadı kırıklara bir teselli kaynağı olma cehdi vardı. Zalimlerin zulümlerine engel olma, mazlumlara imdad etme, hakkı tutup kaldırma davası vardı. Düşmanlıkları kardeşliğe dönüştürme, gönüller arasında yıkılmaz muhabbet köprüleri inşa edebilme gayesi vardı. Bir gönül kazanabilme, bir kişiyi daha ebedi felaketten kurtarabilme heyecanı vardı. Bütün bunlar için de Efendimiz'de emsalsiz bir örnek şahsiyet vardı. Her haline yansıyan müstesna bir nezaket, zarafet, incelik, rikkat, hassasiyet ve letafet vardı. Daima İslam'ın güler yüzünü sergileme gayreti vardı. Mesela onun konuşma üslubundan, nezaket ve letafetinden bir manzarayı Ebu Kursafe şöyle nakleder. Ben, annem ve teyzem Resulullah'ın yanına gittik. Kendisine beyat edip yanından ayrıldığımızda anne ve teyzem bana şöyle dediler. Yavrucuğum, bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbiseleri daha temiz ve sözü daha yumuşak başka birini bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu. Efendimiz insanlara muamelede eşsiz bir şefkat, merhamet ve nezaket sergilediği gibi hayvanlara ve bitkilere karşı da müstesna bir hassasiyet sergilerdi. Yanık bir karınca yuvası görmek onun rakik kalbini dehşete getirirdi. Yavrularını emziren bir köpeğin ürkütülmemesi, yuvalarındaki kuşların rahatsız edilmemesi, yaş bir dalın gereksiz yere koparılmaması hususunda yaptığı sayısız ikaz, ondaki Halık'ın şefkat nazarıyla mahlukata bakış tarzının göstergeleriydi. Velhasıl onun her hali ümmetine mükemmel bir örnekti. Düşünmeliyiz ki bizler Efendimizin gönlündeki bu hassasiyetlere ne kadar yakınız, onun gönül dokusundan ne kadar hissedarız. Ona layık bir ümmet olabilmek için nebevi hayatın ulvi ölçülerinden ne kadar hisse alabiliyor ve hayatımıza aksettirebiliyoruz. Unutmayalım ki Cenab-ı Hak bizi 124 bin küsur peygamber arasında en yüce peygambere ümmet kıldı. Ona ümmet olma şeref ve bahtiyarlığı bize meccanen lütfedildi. Fakat bu büyük ilahi lütfun bir şükür borcu, ödenmesi gereken bir bedeli var. Bu bedel de ömrümüz boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetle itaat etmektir. Zira Cenab-ı Hak, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyurmaktadır. Resulullah Efendimiz'e itaat, Kur'an ahlakıyla yaşamaktır. Zira Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle onun ahlakı Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyunuz. Çünkü o, kıyamet günü kendisiyle hemhal olan kişilere şefaatçi olarak gelecektir. Dolayısıyla ahirette Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail olmak istiyorsak, onu mahrecine, tecvidine riayet ederek bol bol tilavet etmeli, manasına aşina olmalı, hayatımızın her safhasında onun emir ve nehilerine göre halimize çeki düzen vermeliyiz. Bilhassa evlatlarımızı Kur'an kurslarına gönderip onlara ciddi bir Kur'an tahsili ve ahlakı kazandırmalıyız. Aksi takdirde kıyametin o çetin gününde Kur'an'ın şefaatini ümit ederken Allah korusun şikayetine maruz kalmak da mümkün ve muhtemeldir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Biliniz ki Kur'an sizler için bir sevap ve şeref hazinesidir. Ona tabi olunuz. Onu kendinize göre tevil etmeyiniz. Kim Kur'an'ı kendisine uydurmaya çalışırsa, Kur'an o kimseyi tepe üstü düşürür, ta cehenneme atıverir. Her kim de Kur'an'a uyarsa, Kur'an onu Firdevs cennetlerine ulaştırır. Gücünüz yeterse, Kur'an'ın sizlere şefaatçi olmasını, hasmınız olmamasını temine çalışınız. Zira Kur'an'ın şefaat ettiği kimse cennete, davacı olduğu kimse de cehenneme gider. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur. Tevil ve ruhsat yollarında dolaştığımız müddetçe kurtuluşa giden hiçbir netice elde edemeyiz. Himmet yok, gayret yok, kararlılık yok, azimet yok, azimet ehli yok. Bu yoklardan sonra ne var olabilir ki? Abdülkadir Geylani Hazretleri bu sözüyle İslam'ı takva hassasiyeti içinde ve yüksek bir gayreti diniyeyle yaşamanın zaruretine dikkat çekiyor. İslam, takva üzere yaşanacak, gönüllerdeki gayreti diniyi artacak, Allah yolunda samimiyetle fedakarlık gösterilecek ki ilahi rahmet, mağfiret, lütuf ve inayet nasip olsun. Çile çekmeden, zorluklara katlanmadan, zahmetlere göğüs germeden rahmete kavuşmayı ummak beyhude bir beklentidir. Şu hadis-i şerif bu hakikati ne güzel izah etmektedir. Beşir bin Hasasiye radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a beyat etmek için gitmiştim. Bana Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam üzere hac etmemi, Ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştu. Ben de şöyle dedim: ey Allah'ın Resulü, vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez. Onlar da cihad ve sadakadır. İnsanlar cihattan kaçan kimseye Allah'ın gazap ettiğini söylüyorlar. Bense cihat meydanına gelince nefsimi ölüm korkusu kaplayıp kaçmaktan endişe ediyorum. Sadakaya gelince benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Onlar da ehlimin maişet kaynağı ve binek hayvanlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu, salladı ve şöyle buyurdu: cihat yok, sadaka yok. Peki o halde nasıl cennete gireceksin? Bunun üzerine, tamam ya Resulallah, beyat ediyorum dedim ve Allah Resulüne koştuğu bütün şartlar üzerine beyat ettim. Demek ki Allah'ın rızasına uygun bir kulluk hayatı yaşayabilmek için dini kendi heva ve hevesimize göre yorumlamaktan, aklımıza yatanı yapıp işimize gelmeyeni ihmal etmekten kaçınmamız icap eder. Nefsimiz yorulmasın, ten rahatımız bozulmasın dercesine kendi kendimize keyfi bir Müslümanlık anlayışı getirmekten uzak durmalıyız. Düşünmeliyiz ki Allah'ın en sevdiği kullar olan peygamberler, sahabe, evliya, asfiya, selef-i salihin, ilahi hakikatler karşısında niçin tir tir titremişler? Bizler niçin ürpermiyoruz? Halbuki onlarla aynı ilahi hakikatlere ve mükelleflere muhatapız. Niçin onlar gece gündüz demeden büyük bir gayreti diniyeyle rahatlarını terk etmişler, candan ve maldan fedakarlıkta bulunmuşlar? Ya bizler niçin ciddi bir fedakarlığa katlanmadan ahirette onlarla beraber olmayı ümit ediyoruz? Şu hadis-i şerifteki ikaz ne müthiştir. Akıllı kimse nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölümden sonrası için çalışan, ahmaksa nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan hayır umandır. Hakikaten nice gafil insan, nasıl olsa Allah affeder düşüncesiyle haram ve şüphelilerden gereğince sakınmaz. Halbuki Cenab-ı Hak, biz kullarını bu hale düşmekten şöyle ikaz buyurmaktadır: ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladına, ne de evladın babasına hiçbir fayda sağlayamayacağı günden korkun. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan, Allah hakkında onun affına güvendirerek sizi kandırmasın. Dolayısıyla Allah'ın men ettiği şeylerden titizlikle sakınmadan, Allah yolunda gayret, azim, sabır ve fedakarlık göstermeden, ahirette saadet ve selamet ummak büyük bir gaflet ve hamakattir. Fudayl bin İyaz Hazretleri nefsini şöyle hesaba çekerdi: Firdevs cennetinde peygamberler ve sıddıklarla bir arada bulunmayı istiyorsun ama buna karşılık hangi ameli işledin, hangi şehevi arzunu kırdın, hangi hiddetini yendin, sana gelmeyen hangi akrabana gittin? Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın? Allah için hangi yakınından uzaklaştın veya Allah rızası için hangi uzağındakine yaklaştın? Demek ki her nimetin bir bedeli var. Allah Teala'nın rızasını tahsil edebilmek, cennet vizesi alabilmek istiyorsak, gayret-i diniye sahibi olmamız elzemdir. Fatıma validemiz, Resulullah Efendimiz'in belki hayatta en çok sevdiği evladıydı, ciğerparesiydi. Fakat ona bile ebedi kurtuluşu için salih ameller işlemesini, dünyaya değil ukbaya değer vermesini ve rızayı ilahi için gayret etmesini emir buyurdu. Babasının peygamber olduğuna güvenip rehavete kapılmaması hususunda onu ikaz etti. Bir annenin evladına duyduğundan daha fazla şefkat ve merhamet duyduğu biz ümmetine bir hadis-i şeriflerinde kabrimde "Ya Rabbi, ümmeti, ümmeti" diye sura ilk defa üfleninceye kadar nida edeceğim buyururken, buna mukabil diğer bir hadis-i şeriflerinde ise "Sakın günah işleyerek yüzümü kara çıkarmayınız" buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nefesinde bile kendi ızdırabını unutup ümmetinin ebedi kurtuluşunun telaşı içindeydi. Vefatı anında sesi kısılıncaya kadar "Aman namaza, namaza devam ediniz. Aman ellerinizin altındaki insanların hukukuna dikkat ediniz. Onlar hakkında Allah'tan korkunuz" şeklinde tavsiyelerde bulundu. Bu haliyle de son nefese kadar hiç bitmeyen, bilakis sürekli artan bir kulluk gayreti içinde bulunmamız gerektiğini biz ümmetine telkin buyurdu. Bunun için müminler olarak Allah yolunda gücümüzün yettiği bütün gayreti sarf etmeliyiz. Bu gayretlerimizden dolayı da hiçbir zaman yorgunluk ve bezginlik göstermeyip halimizden asla şikayetçi olmamalıyız. Bilakis Allah rızasını tahsil edebilmenin huzuruyla bütün dünyevi yorgunlukları unutmalıyız. Ancak bu gayreti gösterdikten sonra Allah'ın rahmetine sığınmalı, Resulullah Efendimizin şefaatini ümit etmeliyiz. Aksi takdirde içi boş bir ümit ve temennide bulunarak kendimizi kandırmış oluruz. Unutmamalıyız ki Rabbimiz her vesileyle kullukta sadakatimizi test ediyor. Bizden imanda samimiyet, amelde fedakarlık ve gayret, nefsin zorlandığı imtihanlarda sabır ve rıza hali istiyor. İşte sahabe-i kiram efendilerimiz bu gönül ufkuna sahip olduklarından evlerini, yurtlarını bırakıp hicret ettiler. Allah yolunda nice gazaya iştirak edip şehit ve gazi oldular. Canlarıyla ve mallarıyla cenneti satın alabilmenin vecd ve heyecanı içinde yaşadılar. Durmadılar, dinlenmediler. Bizden bu kadar, biraz da bizden sonrakiler gayret etsin demediler. Ta Semerkand'a, Çin'e, Kayrevan'a gittiler. İstanbul önlerine geldiler. Yorgunluk nedir bilmediler. Hiçbir zaman nefsani bir rahatlık arayışı içinde olmadılar. Son nefese kadar sürekli artan bir kulluk gayreti içinde yaşadılar. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Kişi sevdiğiyle beraberdir" buyurmuştur. Ashab-ı kiramı en çok sevindiren hadis-i şerif de bu olmuştu. Lakin onlar çok iyi biliyorlardı ki, "Ben Allah Resulü'nü seviyorum" demekle iş bitmiyor. Allah Resulü'nü gerçekten seven, ahirette onun şefaatine ermek isteyen, onun yakınında bulunabilmeyi arzu eden, bugün onunla takati nispetinde hal beraberliği, amel beraberliği, hissiyat ve fikriyat beraberliği, velhasıl istikamet beraberliği içinde olmalıdır. Ashab-ı kiramın bütün derdi, Allah Resulü ile bu dünyada nasip olan beraberliği ahirette de devam ettirebilmekti. Bunun için Efendimizin her emrini canlarına minnet bildiler. Onun gönlünde ufacık bir yer edinebilmeyi dünyanın en büyük saadeti olarak telakki ettiler. Anam babam, canım sana feda olsun ya Resulallah, yeter ki sen emret dediler. Efendimizin gönlünde ne varsa ona beyat ettiler. Efendimizin tebliğ gayretini, ibadet heyecanını, hizmet aşkını kendilerine örnek aldılar. Bu gayret ve heyecanla dünyanın dört bir köşesine İslam'ın nurunu taşıdılar. Bugün bizim sahabi olma imkanımız yok. Fakat sahabe-i kiramın izinden giderek Allah'ın rızasını tahsil etme imkanı kıyamete kadar baki. Nitekim Cenab-ı Hak rızası yolunda gösterdiğimiz gayretlerimizi, içinde yaşadığımız toplumla kıyaslayıp ebedi kurtuluşumuz için kendi vasiyetimizi yeterli görme gafletinden sakınalım diye bizlere asr-ı saadet toplumunu, yani ashab-ı kiramı örnek olarak takdim ediyor. Ayet-i kerimede onlara güzellikle tabi olan ihsan ehli müminlerden olmamızı telkin buyuruyor. Cenab-ı Hak başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun güzide ashabı olmak üzere sevip razı olduğu kullarının yolundan giderek ahirette de onlarla haşrolunmayı lütfu keremiyle cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Abdülkadir Geylani, Rahmetullahi Aleyh 9 başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.